Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi, selameti, saadeti, rızası şu anda bizi dinleyen kardeşlerimizin, bize gönül veren kardeşlerimizin üzerine olsun. Ve bu dinlemeyle, bu sohbetle beraber inşallah Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği feyiz yüzüsü hürmetine, suyun üzerine atıldığında nasıl bir taş etrafında daireler çizerek yayıla yayıla büyür ve sahile kadar gider veya gittiği yere kadar uzar o dalgalar. İnşallah bu duanın berekatı en önce bizim üzerimize tesir etsin, sonra etrafımıza da rahmet dalgaları halinde inşallah ta uzaklarda olan, bizden haber olmayan mümin kardeşlerimizin dahi ruhlarına yansısın ve böylece tevhidin nurunda, muhabbetinde, Allah ve Resul muhabbetinde daim ve kaim olan müminlerden olmak bizlere nasip olsun. Efendim hayırlı akşamlar. Bu arada sizin de fark ettiğiniz gibi yayın saatimiz biraz erkene alınmış durumda. Artık iyi mi oldu, kötü mü oldu bilemiyoruz, fakat vuku bulan şeyde hayır vardır buyuruyor Peygamber Efendimiz. İnşallah bu da vuku bulan şeylerde hayır olduğunun bir göstergesi olur, bir tecellisi olur. Muhabbet bağı, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle olan esas muhabbetimizin yinelenmesi, tazelenmesi, yenilenmesi, çünkü bunlar farklı şeyler, için yaptığımız program inşallah devam ediyor. Cenab-ı Hak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muhabbetinden her zaman söylediğimiz gibi bizleri nasiptar eylesin ve hiçbir zaman da mahrum eylemesin. İki cihan serveri sadece Mekke ve Medine'nin sultanı değil, iki cihanın, kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, alemlere rahmet ve muhabbetin menbaını göstermek ve bütün aleme ilan etmek üzere Medine-i Münevvere'ye teşrif ettiler. Tam o bahsi konuşuyorduk geçen hafta ve hatta ilk cuma namazı kılınmış, daha doğrusu Medine'de ilk cuma namazı kılınmış. O cuma namazı esnasında İki Cihan Serveri Efendimizin hutbelerini irad edişi, hutbelerinde söylediği o güzel sözleri yad etmiştik ve zikretmiştik. Şimdi tabii hasretle ve muhabbetle ne zaman İki Cihan Serveri Efendimiz Eba Eyyub el Ensari, Hazreti Halid Eba Eyyub el Ensari Efendimizin evine gelecek diye kıymetli dinleyicilerimiz de iyice merak etmişti. Çünkü Kuba'ya geldiler, Medine'ye geldiler. Fakat neticede bu eve gelmeden evvel biz böyle 2-3 hafta mevzuu uzattıkça uzattık. Uzatıyor muyuz, kısaltıyor muyuz? Artık bunu bilemem de. Fakat hani bazen insanın vuslatı geciktirmesinde de böyle bir tatlılık vardır. Mesela şimdi ben çay tiryakisiyim. Çayı bazen böyle canım istediği zaman, tiryakilik damarım tuttuğu zaman böyle bilhassa çayı geciktiririm. Biraz daha beklerim. Şöyle o çayı beklerken ki tiryakilik demleri de ayrı bir lezzettir diye düşünürüm. Tabii bu basit iştiyakı, bu basit tiryakiliği sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vuslatıyla mukayese etmek tabii ki normal bir durum değil. Hatta edebe muğayir belki. Ama hani tadıyla şöyle o en güzel sahneyi, o güzel sahneleri yadımızda, fikrimizde bulunan bu güzel hadiseleri şöyle tekrarlamadan evvel, tiryaki olduğumuz o anı yaşamadan evvel biraz mesafeyi, biraz zamanı uzatmak daha bir güzel geliyor sanki. Artık kıymetli dinleyicilerimiz de mecburen bize tabi oluyorlar. Allah bizi dinleyenlerden de dinlemeyenlerden de razı olsun inşallah. O tatla konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi biz yine bugün Medine-i Münevvere'ye inip de Cenab-ı Hazreti Halid Eba Eyyub el Ensari, Halid İbni Zeyd Eba Eyyub el Ensari Efendimiz'e acaba erişebilecek miyiz? Bu da bir merak konusu. İnşallah programın sonunda bu olacak. Ölmez sağ kalırsak. Fakat ondan evvel biraz Medine hakkında konuşalım. Daha evvel Medine hakkında şöyle kısmen konuşmuştuk, bahsetmiştik. Cenab-ı Hakk'ın seçtiği bir beldedir demiştik. Anlatmıştık. Fakat şöyle kısaca bir tarihin de zikredelim istedim. Efendim Medine-i Münevvere, Medine denilmeden evvel ilk efendim nispet edilen, yani söylenildiğinde hemen o beldenin hatıra geldiği isim Yesrib. Bu da Nuh Aleyhisselam'ın oğlu, Sam'ın oğlu ve Lavez oğullarından Amlik veya İmlak denilen, hani meşhur tarihte Amerikalılar vardır. Amerika değil. Yani ben telaffuz hatası yapıyormuş gibi belki şivem bozuk olabilir. Amerika değil. O daha hani tabiri caizse zurnanın son deliği. Yeni bulunmuş bir yer. Amerika, Amerikalılar diye bir kavim var. İşte bunların silsilesi de ta Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam'a kadar dayanan bir sülale, bir kavim. Bunlar değişik beldelere, zaten çok geniş bir kavim bu, birçok yere yayılmışlar. Yani Umman'a, Hicaz'a, Şam, Mısır halklarına, oradaki beldelere yerleşmiş bir kavim. İşte hatta bazı tarih kitaplarında Bahreyn, Umman, Necd, Teyma halkının dahi aslen Amerikalı, yani Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam'a dayanan Lavez oğullarından olduğu söyleniyor. Tabi bunlar tarihi malumat, ne lazımdır bize diye düşünülebilir. Bunun için lazım, niye bugün veya bu hafta muhabbet bağında bu kadar tarihi bilgiye yer veriyoruz? Çünkü tadıyla işlemek istediğim, anlatmak istediğim birkaç mevzu var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'yi şereflendirmeden evvel o belde nasıl seçilmiş? Efendim siz böyle böyle diyorsunuz ama yani bunun tarihte bir kaydı kuyudatı var mıdır diye düşünenler olabilir. Yoksa siz efendim adetiniz olduğu veç ile durup dönüp ille de Hazreti Muhammed'in muhabbeti diye konuşuyorsunuz. Her şeyi ona bir şekilde atfediyorsunuz. Bu sizde artık hastalık olmuş şeklinde düşünenler olabilir. Elhamdülillah böyle bir hastalığın olmasını çok isteriz. Allah inşallah nasip etsin. Her baktığı şeyi farklı zannetme belasından ve şirkinden bulanmak ve bu şekilde bunalıma düşmektense gayet sakin bir şekilde ruh hali uyanık, bulanıklardan uzak, teşvişten uzak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aşkıyla, muhabbetiyle eğriyi doğruyu tefrik edebilecek bir nura sahip olmak, eğer hastalıksa biz bu hastalığa talibiz. Hem de devasını ve ilacını istememek üzere talibiz. Allah inşallah bizi de öyle eylesin. Fakat şimdi biz neticede hasta da olsak bu bizim kendi mahrem bir rahatsızlığımızdır. Eloğlu buna karışmasın. Dolayısıyla onların da kendi hastalıklarını dertleşmek için bile insan yar arar. Naz yapabileceği insan arar. Nazının geçmeyeceği adama hastalığını anlatmaz. O normal bir durum değildir. En azından karşıda kendisini dinlediğini zannettiği bir kişiye dert yanar. Dolayısıyla biz nazlanabileceklerimizi ayırt edip naz ve niyazdan anlamayanları da şöyle biraz mesafeli bırakmak için tarihi malumatı araya perde yaptık. Denebilir. Bu hafta ne hikmetse böyle geçiyor, kusura bakmayın. İşte ne diyorduk? Amerikalılar diye bir kavim var. Bir nesil var. Şimdi efendim bunun Medine ile alakası ne diye sorulabilir. O da şöyle. Sam'ın oğlu İrem ve Avs oğullarından birinin adı Abil. Abil'in oğullarından bir tanesinin adı da Yesrib. İşte bu baba oğul, yani Abil ve Yesrib denilen bu baba oğul Medine'nin ilk sakini. Böyle olduğu için de Medine'nin eski ismi Yesrib olarak kalmış. Diyarı Yesrib, Yesrib diyarı olarak kalmış. Daha sonra San'a bölgesine, Yemen tarafına yakın yerleşen Amerikalılardan bazıları Yesrib'e de iniyorlar. Ve yani Yesrib derken tabi ismi olarak Medine'nin olduğu yere iniyorlar. Hatta Yesrib'in babası olan Abil'i de oradan çıkartıyorlar. Yerleşiyorlar oraya. Yani zorbalık yapıyorlar. Fakat bu zorbalıkla beraber kendileri artık oradan onu sürüyorlar ama kendilerine göre orada bir medeniyet kuruyorlar. Hatta derler ki tarih kitaplarında, bilhassa Belazuri'nin Fütuhul Buldan eserinde, Yakut'un Mucemul Buldan eserinde ve Semhudi'nin Vefaul Vefa isimli tarih kitaplarında yazdıklarına göre Medine'de ilk ekin ekenler, hurma ağacı, üzüm asmaları dikenler, güzel güzel köşkler, yüksek yüksek evler yaptıranlar bu Amerikalılar. İşte daha sonra tarihte meşhur biliyorsunuz İsrail oğullarının peygamberlerine itaat etmediklerinden midir nedir? Ki öyledir zaten. Yani hiçbir tecavülü arif yapmaya gerek yok. Aynen öyledir. Onların da başları hiç beladan kurtulmamış. Kısa bir müddet böyle abad oluyorlar gibi olsa da hep zulüm ve sıkıntı çekmişler. Gerçi onlar içerisinden de mümin olanlar, yani peygamberlerine hakikaten inananlar, hatta işte göreceğiz inşallah, ta o zamandan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e 700 sene evvel iman edenler bile var. Fakat neticede Beytül Makdis'i yıkılıp İsrail oğullarının da sürülmesi hadisesiyle beraber İsrail oğullarından bir kısım Hicaz tarafına yerleştiler. Yani nereye yerleştiler? Hicaz derken, Hicaz biliyorsunuz geniş bir alan. Yani Mekke, Medine ve oranın, o havzanın ismi aynı zamanda. Fakat Vadiül Kura, Teyma'ya ve Yesrib kısmına, yani Medine tarafına yakın olan civara Beytül Makdis'in yıkılmasıyla beraber İsrailoğullarından gelenler oldu. Bakın kıymetli dinleyiciler, bu enteresan bir tespittir. Mesela Medine tarafındaki olan Yahudilerin gelmesi ve neticede Beytül Makdis'in yıkılmasıyla oraya inen cemaat sebebiyle Mekke'deki putperestlik adeti Medine'de biraz daha hafiftir. Yani etkileşim olarak Arapları ve oradaki bulunan kavmi, neticede Medine'de biliyorsunuz alimler de çoğunlukta. Yani tabii ki alim Allah'ı hakkıyla bilene denir ama neticede din ilimlerini daha çok okumuş, daha bilgili insanlar olduğu için putperestliğin tesirleri bile Medine'de Mekke'ye kıyaslandığında daha azdır. Yani tevhid inancına müsait bir zemin olarak Mekke'den daha müsait bir zemin olduğu o zamandan bellidir. İşte Amerikalıların tabi kalıntıları var İsrailoğulları oraya geldiğinde ve yine Cürhimilerden bir cemaat de var. İsrailoğulları oraya yerleştirdikten sonra tabii ki daha evvelki kavmi baskın çıkıyorlar. Yani orada daha çok nüfus olarak çoğalıyorlar. Ve artık öyle bir hale geliyor ki oradakiler İsrailoğullarının baskısına maruz kalır gibi bir duruma geliyorlar. Çünkü örfleri, adetleri uymuyor, diğer şeyleri uymuyor. Neticede bir kuvvet haline gelince İsrailoğulları, bu Cürhimilerden bir grubu ve yine Amerikalılardan olan öteki grubu artık bir şekilde tabiri caizse elimine ediyorlar. Hatta mallarını, mülklerini ele geçiriyorlar. Fakat Yemen'deki Me'rib Seddi'nin ilk önce yıkılması ve sel hadisesinden sonra Araplardan büyük bir kabile oradan gelerek, yani Yemen diyarından gelerek, yurtları harap olduğu için Yesrib'e yerleşiyorlar. Bu Yesrib'e yerleşenler, yani Arap kavmi olarak gelenler, işte meşhur Medine'de en büyük iki kabile olan Evs ve Hazrecilerin atası Müzeykıya Amr bin Amir bin Harise bin Salebe bütün mallarını, mülklerini, hayvanlarını, her şeyini satarak bir şekilde Yesrib'e yerleşiyorlar. Yani ilk önce belki Mekke'ye geliyorlar ama neticede Medine'de meskun oluyorlar. Şimdi bu tarihi bir malumat. Tabii ki neticede Evs ve Hazrecilerin mal mülk sahibi olmaya başlamaları, ondan sonra orada Yahudilerden Beni Kureyze, Beni Nadir veya Beni Nadir Yahudilerinin azınlık durumuna düşmesi ve devamlı aralarında ticari, sosyal ilişkilerin olmasıyla beraber Medine'de çok değişik, farklı bir cemaat oluşuyor. Şimdi bu malumatı verdikten sonra, biliyorsunuz iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'yi şereflendirdiği zaman Hazreti Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el Ensari Efendimizin evinde kalıyor. Bu eve teşrif etmeden evvel bu evin de hani devenin gidip de mübarek develerin orada çökmesi hadisesi falan vardır. Değil Medine-i Münevvere'yi şereflendirecekleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'ye indiğinde bulundukları, kalacakları evin bile 700 sene evvel Yahudi alimler tarafından Hazreti Musa aleyhisselamın ihbarı ve sadık haberiyle bilindiğini gösteren tarihi bir malumatı vermek için bu kadar tarihi bilgi verdim. İstiyorsanız ilk bölümde size sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'yi şereflendirmeleri bahsini, şöyle ilk giriş kısmını anlatayım. Fakat daha sonra ikinci bölümde Medine-i Münevvere'deki evlerinin, kaldıkları evin hikayesini tekrar arz etmeye çalışayım. Şimdi bu burada kalsın. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin neticede Medine-i Münevvere'ye geldiğinde kız çocuklarının ellerinde deflerle, efendim avaz ederek, şarkılar, türküler adeta tutturarak iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi karşılama sahnesiyle beraber ilk bölümü nihayete erdirmiş olalım. Hatta bir anekdot var burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle küçük küçük kızların ne güzel, Nebiyullah geldi, Resulullah geldi, Hazreti Muhammed geldi, Allahu Ekber, Muhammed geldi diye böyle bağırmalarını duyunca iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem böyle eğiliyor küçük kızların yanına. Siz beni seviyor musunuz? Böyle neler okuyorsunuz siz? Beni seviyor musunuz? Çok mu seviyorsunuz diye soruyor. Kız çocukları da diyor ki, evet ya Resulallah, biz seni çok seviyoruz. İşte her biri bağırıyor, ya Resulallah, biz seni çok seviyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, vallahi ben de sizleri seviyorum. Vallahi ben de sizleri seviyorum. Vallahi ben de sizleri seviyorum diye 3 kere tekrarlıyor. Allah'a yemin ederek, hani küçük çocuklarla konuşurken o çocuklar halbuki çok büyük büyük şeyler istemez, çok büyük vaatler istemez. Yani evet bak ben de seviyorum seni, hadi falan dersin, gönlünü alırsın. Fakat Resulullah Efendimiz o mini mini kızların Nebiyullah geldi diyerek bir şeyler söylüyorlar. Yani şiirler okuyorlar. Kendilerine uygun kasideler okuyorlar. Evlad-ı Arap çok güzel şiirler okur. Çocukluktan başlıyor daha. O sonradan olma değildir bazı özellikler. Fakat Peygamber Efendimizin mukabelesine bakın. Allah'a yemin ederek. Yani bir büyük insanı bile yemin edildiğinde o yemin ne yapar? Dikkate sevk eder, ciddiyete sevk eder. O küçük kızların muhabbetlerini ifade etmeleri karşısında Resulullah Efendimiz de vallahi ben de sizi seviyorum diyerek muhabbetle, şefkatle, esas sevginin menbaını gösterir şekilde onlara mukabelede bulunuyor. Ya Resulallah, o çocuklara söylediğin gibi bize de çocuk muamelesi eyle. Yaptığımız hataları çocuk yapmış gibi muamele ederek, kabahatlerimizi yüzümüze vurmadan, safiyane, sevginin ne olduğunu belki bilmeden, biz seni seviyoruz diye sana nida ediyoruz. Akşamın şu vaktinde, şu saatte, ya Resulallah seni seviyoruz deme cüretinde bulunuyoruz. Ama bir çocuğun iddiası kadar, büyük bir adamın iddiası gibi değil. İnşallah mukabilinde, vallahi ben de sizi seviyorum sadasını ve duasını inşallah bizler de ruhlarımızda duyarız. İlk bölümde biraz Medine-i Münevvere'nin tarihçesini, yani Yesrib denilen o beldenin durumunu anlatmıştık. Niye Yesrib denildiğinden bahsetmiştik. Medine-i Münevvere'nin başka isimleri de var. İnşallah onu da program içerisinde yine konuşuruz. Ve akabinde Medine-i Münevvere'ye ilk gelen insanlarla Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine-i Münevvere'de kaldıkları evin de tarihi bir süreçten, tarihi bir perspektiften bakıldığında ayrı bir mucize olduğuna da işaret var demiştik. Fakat onu açıklamadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'yi şereflendirmeleriyle beraber orada yayılan o sevinç dalgasını birazcık olsun anlatmaya çalışmıştık. İlk bölüm öyle nihayete ermişti. Zaten tarih kitaplarında da, sahabe-i kiram hazıratından nakledilen sözlerde, hadis kitaplarında da ortak bir şey vardır ki Medine, Medine olalı bu kadar bir şeye sevinmemiştir. Öyle bir sevinç, öyle bir neşe vardır ki Medine'de Resulullah Efendimiz geldi diye. Artık çocuklardaki olan neşeyi, çocuklardaki olan o sevinci izah ederek diğerlerini anlatmadık. Niçin diğerlerini anlatmadık? Bir toplumda güzel hadiseyi cemiyeti alakadar eden bir hadisede, güzel hadiselerde çocuklar tepki veriyorsa, çocuklar buna seviniyorsa, cemiyeti kökten, hani yeni tabirle birincil dereceden alakadar eden bir mevzuda çocuklar dahi sevinebiliyor, o duruma muttaliler ise bunun ne kadar büyük, ne kadar muazzam bir güzellik olduğunu anlamak mümkündür. Yani düşünün ki Medine-i Münevvere'ye Resulullah Efendimizin gelişi, dünya ve ahiretin en ciddi, en önemli, Medine'nin en önemli meselesini çocuklar öyle bir sevinçle karşılamış ki çocuklarımıza kadar bunu aktarmak tabiri vardır ya kültürümüzde. Gelecek nesillerimize bunu aktarmak veya çocuklarımıza bunu aşılamak deriz. Hayır, çocuklar Hazreti Muhammed'in muhabbet aşısını almışlar. Çok sağlam bir aşı tutmuş Medine-i Münevvere'de. Artık meyve vermeye teşne bir vaziyette Medine. Evet, en çok sevindikleri şey, yine bir hatırınızda bulunsun diye kitaplarda yazılan malumattan sizlere naklediyorum, biliyorsunuz. Resulullah Efendimiz Medine'yi şereflendirdi diye ayrıca bir deve kurban ediliyor. Hani diyorlar ya efendim şu olur mu bu olur mu falan. Bunun sebebi şu: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz orayı şereflendirdi diye hemen bir ziyafet olsun, hemen bir yemek yensin diye en kıymetli şey o zaman yemek olarak et. Hatta iki cihan serveri Efendimiz de et için seyyidut ta'am der. Yemeğin efendisidir der et için. Hemen bir deve kurban ediyorlar. Resulullah Efendimizin Medine'yi şereflendirmesine binaen bunlar da yine tarih kitaplarında kaydedilmiş hadiseler. Şimdi daha fazla istiyorsanız bekletmeyelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin işte meşhur Hazreti Halid Ebu Eyyub el Ensari Efendimizin evine gelmeleri hadisesi var. Bu ev, bu mübarek kutlu mekan Mescid-i Saadet'in doğu tarafına düşüyor. Aşağı yukarı şu andaki Ravza-i Mutahhara'yı düşünürsek şöyle bir belki 50-60 metre, hadi 100 metre olsun, doğu cenahına doğru gidildiğinde orada bulunuyor idi. Bulunuyormuş bu ev. Neticede artık tabii yok. Şimdi orası geniş avlu şeklinde, birçok şeyin kaybolması gibi. İyi mi oldu, kötü mü oldu, onu şu anda burada konuşmayacağız. Fakat mekan olarak burası. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hani değil Medine'yi şereflendirmesi, Medine'ye gelmesi. Bu evde kalışı da tesadüfi midir? Değildir efendim diyecek şimdi bazıları. İşte biz okuduk, gördük, filmlerde de seyrettik. Mübarek devesi nereye çökerse oraya oturuyor. Muhakkak bu işte yine Allah'ın bir sevki vardır diye hemen kolaycık cevap verilebilir. Hadise bu kadar basit değil. Yani bu hadise basit değil. Bu anlatılan da basit değil ama şimdi anlatacaklarımıza göre daha basit kalıyor. O yüzden diyoruz hadise bu kadar basit değil. Peki nedir? İster misiniz kıymetli dinleyiciler? Biz Cenab-ı Halid İbni Zeyd el-Ensari Efendimizin kaldığı evin tarihçesini biraz konuşalım. Bakın bu ev Yemen hükümdarlarından Tüban veya Tübba denilen Ebu Kerip, yani Tübba Ebu Kerip veya Tüban Ebu Kerip denilen zat Peygamber aleyhisselamın Mekke'de zuhur edeceğini ve Medine'ye hicret edeceğini Yahudi alimlerinden öğrenince, nerede meskun olacağını da onlar işaret ettiklerinden bu evi daha o zamandan yaptırmış. Yani Medine'de şu bölgede şurada duracak deyince demiş ki ben şu günden o evi yapayım. Bir ev yapayım ki Medine'ye Resulullah geldiğinde bu evde kalsın. Bu ne zaman oluyor? Ne zaman oluyor bu? Tarih ne zaman? Çünkü ismini söyledik. Yemen hükümdarlarından Tübba veya Tüban Ebu Kerim ismini de verdik. Fakat süre, mühlet ne kadar bir zaman geçmiş? Kıymetli dinleyiciler, bunun olduğu vakit tam Peygamber Efendimizin Medine'yi şereflendirmesinden 700 sene evvel. 700 sene, 7 asır. 7 asır evvel Medine'ye gelecek peygamber için evi yaptıran bir zat. Tüba'nın evi diye geçiyor bu ev. Hazreti Halid'in evi, Tüba'nın evi diye geçiyor. Bu evi yaptırıyor. Yazıp altın mühürle mühürleyerek bir mektubu da nesilden nesile gidecek ve neticede peygambere ulaşacak ümidiyle mektubu da hazırlıyor. Ve böyle diyor, ben erişemezsem alimlerden duyduğum bu zata benim çocuğuma verin, çocuğum erişemezse çocuğuna versin, oğuna versin, torunumun torununa nereye gidiyorsa gitsin ama bu mektubu muhafaza etsinler diyerek bu mektubu tutuyor. Şimdi bu mektubun içerisinde neler yazdığı kısmından evvel istiyorsanız bu mektubu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin teslim alması hadisesini anlatalım. Herhalde dinliyorsunuz değil mi? Sıkılmadınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret esnasında Tüba'nın mektubunu veya Tübba'ın mektubunu ellerinde bulunduran Süleym kabilesinden güvenilir bir zat olan Ebu Leyla'ya veriyorlar. Yani bu mektup nihayetinde intikal ede ede Süleym kabilesinden güvenilir bir zat olduğunu düşündükleri Ebu Leyla denilen bir zata veriliyor. Ebu Leyla da Mekke yolunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle bir şekilde buluşuyor. Fakat işin acayip tarafı Resulullah Efendimiz'e kendisini tanıtmıyor. Hatta kendisi de Resulullah Efendimiz'i tanımıyor. Sadece yoldan gelen seyyahlar olarak, Medine'ye gideceklerini bildiği insanlar olarak Hazreti Ebubekir Efendimiz'le beraber görüyor. İşte bu esnada iki cihan serveri Efendimiz o bekleyen cemaat içerisinde Ebu Leyla'yı işaret ederek "Sen Ebu Leyla mısın?" diyor. Ebu Leyla da "Evet." diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buyuruyor ki senin yanında birinci Tübba'nın, yani Tübba'ların, çünkü Tübba oğlu, Tübba oğlu falan deyince 700 sene artık dile kolay, 7 asır. Ama ilk Tübba'nın mektubu var. Getir o mektubu bana ver buyuruyor. Ebu Leyla Peygamber Efendimiz'i tanımadığı için kendi kendine şaşırıyor ne yapacak diye. Ve diyor ki sen kimsin Senin yüzünde sihirbazlık ve sihir eseri görmüyorum. Kıymetli dinleyiciler, sihirle sihirbazlıkla uğraşanların simalarında farklı farklı haller oluşur. Hatta bazen sihirlerde şurada burada sihirle uğraşan insanların tipi nasıl değişiktir, kendilerine ait bir kostümleri vardır. Veya işte seyredersiniz bazı filmlerde kabilelerin büyücüleri farklı farklıdır, bakışları bir acayiptir. Sadece kendilerine bir hava vermek için değil, Allah bir nevi onları çarpar. Yani gerçekten sihirle uğraşanları söylüyorum. Sihirbazlık, hokkabazlık yaparak geçimini sağlayan meslektaşlara, birbiriyle anlaşan insanlara lafımız yok. Söz de bir sihirdir çünkü. Neticede o işin masum tarafı, bir de hakikaten sihir işiyle, Allah'ın haram kıldığı sihirle uğraşan insanlar var. Bunların simalarında çarpıklık vardır. Gözleri farklı bakar. Allah muhafaza eylesin. O kişi de ki Cihan Serveri Efendimiz'e bakıyor. Yani normalde böyle bilinmeyen şeyden haber vermek sihirbazların falan gibi böyle bir adet olduğu için sende sihir yok fakat beni tanıyorsun, mektubu da biliyorsun. Bir nevi tasdik mahiyetinde sen sihirbaz değilsin. Sihirbazlık eseri yok senin yüzünde, çehrende diye. Söyledikten sonra diyor ki nasıl bildin diyor benim Ebu Leyla olduğumu. Ve bende böyle bir mektubun olduğunu sen nereden duydun? Nereden bildin? Bunun üzerine buyuruyor ki işte ben o mektupta ismen zikredilen veya kendisine verilmek üzere mektubun yazıldığı şahıs Hazreti Muhammed'im. Mektup bana verilmek üzere yazıldı da oradan biliyorum. Şimdi onu bana getir diyor. Bunun üzerine hemen adam mektubu sakladığı yerden çıkartıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme teslim ediyor. Hatta mektubu Hazreti Ebubekir Efendimiz alıyor, İki Cihan Serveri Efendimiz'e okuyor. Okuduktan sonra Peygamber Efendimiz'in İbni Asakir'in tarihinde yazdığına göre şöyle bir mukabelede bulunuyor mektubu dinledikten sonra. Merhaba, hoş geldin, safa geldin, salih kardeş Tübba. Yani ne demek? Senin bu mektupta yazdıklarını aldım, bana gönderdiğin bu mektubu kabul ettim, biatını kabul ettim, mübarek olsun. Sen benim ümmetim olarak, yani bana iman etmiş olarak seni kabul ettim. Merhaba, safa geldin, salih kardeş Tübba diyerek karşılıkta bulunuyor. Ve böyle söyledikten sonra da Ebu Leyla Medine'ye dönüyor. Bunu, bu sahneyi gören Ebu Leyla, bir rivayette İki Cihan Serveri Efendimiz Ebu Leyla'ya git Medine'ye haber ver mektubun bana intikal ettiğini diyerek Medine'ye gönderdiği de söylenir. Hatta Medine'ye geldiğinde Peygamber Efendimiz'den evvel Medinelilere müjde veriyor. Beklediğiniz peygamber geliyor, o salih zat geliyor, yolda gördüm yaklaştı şeklinde Medinelilere müjde veriyor. Tabii İki Cihan Serveri Efendimiz hemen Medine'nin o kısmına girmiyor. Daha evvel de arz ettiğim gibi Kuba denilen mevkiye geliyor. İstiyorsanız ikinci bölümün sonuna doğru bu mektupta acaba ne yazıyordu? İşte Ebu Leyla'ya intikal eden bu mektupta bakın ne yazıyordu. Madde madde. Ben Hazreti Ahmet'in Allah tarafından gönderileceğine kesin olarak kanaat getirdim. İman ettim. Ömrüm onun ömrüne uzansaydı, onun zamanına yetişseydi, muhakkak ona, o amcamın oğluna vezir ve yardımcı olurdu. Amcamın oğlu tabiri Arap'ta bir yakınlık ifadesidir. Yebni ammi. Ey amcamın oğlu gel, ey birader falan gibi bir sözdür o. Yani o kadar yakınım ki amcamın oğluna. Bir de yukarıdan da böyle bir ata dede ilişkisi var. Hazreti İshak İsmail aleyhisselamların birader oluşuyla da alakalı bir şey var. Allahu alem. Bakın ne diyor mektupta. 700 sene evvel kıymetli dinleyiciler. 700 sene evvel. Hani 40 yaşında peygamber oldu diyenlerin kulağına kar suyu kaçsın. İnşallah işitilsinler. Artık 700 sene evveli böyle duymuş, 700 sonrası nasıl anlıyor artık manidar tabii. Neyse. Ömrüm onun ömrüne uzansaydı, onun zamanına yetişseydi, muhakkak ona, o amcamın oğluna vezir ve yardımcı olurdum. Dedikten sonra ne diyor? Yeryüzündeki Arapları ve Arap olmayanları, herkesi ona boyun eğmeye mecbur kılardım. Yani onun yanında yardımcı olurdum, veziri olurdum. Elimde kılıç, kuvvet, kudret ne varsa, elimden geldiği şekilde Arap'ı da Arap olmayanı da ona tabi kılmak için canımı ortaya koyardım diyor. Kılıç çeker, onun düşmanlarıyla çarpışır, kalbinden her kederi dağıtırdım. Bakar mısınız, aşk mektubu sanki. Kılıcımı çekerdim, onun için savaşırdım ama bir yandan da onun gönlüne gelebilecek en ufak bir kedere tahammül etmez, onun kederini, hüznüne de ortak olurdum. Onun kalbinden kederini dağıtırdım. Tuba'nın veya Tubba'nın manzumesinde birinci ve ikinci beyitlerle birlikte beşincisi olarak maddenin Zebur'da onun ümmeti ismen anılmıştır. Onun ümmeti ümmetlerin hayırlısıdır beyti de bulunuyordu. Yani Zebur'da geçen biliyorsunuz bir ayet var. Onun ümmeti ismen anılmıştır Zebur'da ve onun ümmeti ümmetlerin hayırlısı olarak da anılmıştır. Zebur'dan da o parçayı koyuyor şeyine, mektubuna, Tübba denilen zat. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e işte bu mektup intikal ediyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz okuyunca da iki cihan serveri Efendimiz'e merhaba, safa geldin salih kardeş Tübba diyerek sanki hemen yanında kendisine biat etmiş, iman etmiş bir kişi gibi 700 sene evveline selam veriyor Hazreti Peygamber. Bu da ayrı bir güzellik. 700 sene sonra gelecek olan peygambere itaat ettiğini söyleyen bir Allah velisine 700 sene evveline gönderilecek bir selam ancak yakışır zaten. İki cihan serveri Efendimiz kendisine muhabbet edenlere nasıl yakın olduğunu, kendisine hürmet edenlere nasıl yakın olduğunu değil, kendisini tanıdıktan sonra, kendisini daha görmeden evvel, daha henüz dünyayı şereflendirmeden evvel iman edenlere bile nasıl merhaba dediğini ve o merhabanın nasıl Medine-i Münevvere'de çocukların ağzında merhaba ya Resulallah diyerek akis bulduğunu artık sizin muhayyelenize, sizin ruh dünyanıza terk ediyorum. Evet, işte Hazreti Halid Eba Eyyubel Ensari'nin evi 700 sene evvel kendisine aşk namelerini, iman namelerini yazan Tuba'nın evidir. O zaman inşa ettiği eve Resulullah Efendimiz gelip yerleşmiş, şereflendirmiştir. Efendim, 700 sene evvelinden yapılan bu hazırlık nasıl kaybolmuyor, nasıl bir samimi bir davranış zayi olmuyorsa, 700'ler sene, çok 700 de geçse, 2-3 tane 700 de geçse, şimdi yapılan zerre kadar ihlaslı hizmetin de zayi olmayacağına iman getirerek ve bunu hatırlatarak ikinci bölümü nihayet erdirmiş olalım. Evet, iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Halid Eba Eyyubel Ensari Efendimizin evine, bir başka deyimle, tabirle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 700 sene evvel, 7 asır evvel kendisi için hazırlanmış, geleceği haber verildiği için beklenildiği eve gelmiş ve şereflendirmiş. Hazreti Halid Eba Eyyubel Ensari Efendimizin kendi femi saadetinden, yani mübarek ağzından Resulullah Efendimiz'e söylediği sözleri hatırlayalım. Buyuruyor ki Resulullah evime indiği zaman evimin alt katına inmişti. Ben ve zevcem Ümmü Eyyub yukarıda bulunuyorduk. Hatta kendisine anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ben yukarıda olmak istemiyorum. Sanki böyle altımızda oturduğunuz için çok böyle abes bir iş yapıyormuşum, edepsizlik yapıyormuşum gibi oluyor. Çok ağır buluyorum bunu. Yani üstünde oturmak, sizin üst katınızda oturmak bana böyle bir tuhaf geliyor deyince, sen yukarı çık, yukarıda ol. Biz inelim, aşağıda bulunalım diyerek Resulullah Efendimiz yine o şekilde mukabelede bulunuyor. Ve buyuruyor ki, sizin yukarıda oturmanız daha uygundur. Çünkü bana çok gelip giden olur. Siz aşağıda olursanız yukarıya çıkmak için hep sizi rahatsız ederler. Ama ben aşağıda bulunursam gelen gidenle meşgul olurum, size de rahatsızlık vermem diyerek nezaket-i Muhammediyesini de o şekilde göstermiş oluyor. Hatta güzel böyle şeyler de var. Yani işin böyle neşesi sayılabilecek detaylar da var. Bir keresinde su içtikleri kap testi kırılıyor da Hazreti Halit Efendimizin, hemen o testiden akan su aşağıya süzülür veya aralıklardan Resulullah Efendimiz'e damlar korkusuyla tek böyle örtündükleri, şimdi yorgan diye tabir ettiğimiz bir örtüleri var. Hemen yere atıyorlar, bastırıyorlar ki suyu emsin. Resulullah Efendimiz'e su damlamasın diye. Ne güzel şeyler bunlar. Resulullah Efendimiz'e saygıya bakın. Yani efendim böyle saygı göstermek var mıdır yok mudur? Bu ayet midir, hadis midir? Bunu düşünmek ayrı bir şey. Ayet de hadis de insan olanıdır, insan olana. Din mükellef olan kişiye tebliğ edilir ve talim edilir. Dini mükellef kabul ettiği kişinin insan olması lazımdır. Ruhunun da buluğa ermesi lazımdır. Muhabbetten anlaması lazımdır. Değnek korkusuna, ateş korkusuna, cennet tamahına ibadet taat etmek o hayvanda da vardır. Atlarsın bir şeye ağzına, fırlar eder kalkar, yapamazsa sopayı yer, yaparsa ağzına bir şey verilir. Bundan ibaret değildir. Tabii ki bir asgari çizgi çekilecek. Şöyle şöyle yapılırsa bunun müeyyidesi vardır denecek. Fakat dinin özünü konuşuyorsak, dinin özü nedir? Öz. Din gaye değildir. Gaye Allah'a varmaktır. Allah'ın rızasını kazanmaktır. Din gaye değildir. Dinsiz o gayeye gidilmez. Fakat din gaye edinilirse yine gidilmez. Bunu hatırlatmış olalım. Muhabbet, severek yapacak, Allah'ın emirlerini severek yapacak. İbadet taat muhabbetsiz olmaz, muhabbet de ibadet taatsız olmaz. Bu ikisi birbirinden ayrılırsa, ibadetsiz taatsız Allah'ı sevdiğini iddia eden birçok soytarı ortada dolaşır. Bir kısmı da muhabbet bize lazım değildir der. İbadet taatla, ibadet taat derken hakiki ibadet ve taatı kastetmiyoruz. Zahirinde işin kalarak muhabbetsiz bu işi yapanlar da işte dinin özünü, muhabbetini ne kendilerine ne etraflarına sevdiremeyen kuru kuru, soğuk soğuk nevaleler olarak cemiyette yerlerini alır. İkisinin beraber olması şartı vardır. İkisinin beraber olması şartı vardır. İşte bu muhabbet bağını Cenab-ı Hak inşallah tahsil etmeyi nasip eylesin. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o evde kalışları biraz böyle gözümüzde canlansın diye, İki Cihan Serveri Efendimizin yatacak hani yer olarak böyle düşündüğümüzde bir yatak yok. Böyle biraz yüksekçe bir yeri yapıyorlar. İşte artık ahşaptan mı, hasırlardan mı uzanıyorlar. O zamanda da bir serir denilen, yatak manasına gelen bir adet var. O yataklar da yine somya dediğimiz şeyden mamul. Yani efendim üzerinde böyle yatılması edilmesi hakikaten çok makbul sayılan, o zaman da insanların yani bir evde falancaların evinde somyası var, güzel yatağı var denilecek şekilde böyle bir nimet, böyle bir güzellik olarak zikrediliyormuş. Hani şimdi nasıl farklı farklı insanlar rahatlığını anlatmak için, evin konforunu anlatmak için bazı şeyleri sayıyorlar. Şöyle efendim ebeveyn odası var, şöyle banyosu var, şöyle rahat yatağı var, air condition'ı var falan diyorlar. İşte o zaman da somyası bulunmak bir ev için güzel bir şeymiş. Herkeste de olmuyormuş. İki cihan serveri efendimiz de ilk teşrif ettiklerinde eve Hazreti Ali efendimize soruyorlar. Somya yatak gibi bir şeyiniz var mı yoksa burada mı yatacağız? Ya Resulallah bizim evimizde böyle şey yok maalesef diyorlar. Ama bu küçük aradaki konuşma hemen sahabe-i kiram haziratının kulağına gidiyor bir kısmının. Oradan da Medine-i Münevvere'de iman abidesi Resulullah Efendimiz'e sadrını, göğsünü, kucağına açmış o şerefli insan, ahirette beraber olmayı ümit ettiğimiz o bahtiyar, o mesut kişi Es'ad bin Zürare hemen bunu haber alıyor ve direkleri saç ağacından yapılmış, üzeri keten lifle dokunmuş, hasırla kaplı bir yatak yapıyor veya yaptırıyor, buluyor, Resulullah Efendimiz'e gönderiyor. Güzel kardeşlerim, şimdi burada çok tatlı bir şey var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Halid Ebayübel Ensari Efendimiz'in evinde bu döşekte, bu yatakta yatıyorlar. İki cihan serveri Efendimiz daha sonra 7 ay işte 6 ay veyahut orada kaldıktan sonra kendi hane-i saadetlerine geçtiklerinde hep bu yatak üzerinde uyuyorlar. Uyuma tabirini ilk defa veya birkaç kere programlarımızı dinleyen kardeşlerimiz var diye kullanıyorum. Şimdi hep bu yatakta mihman oluyorlar diyeceğim. Tekrar sil baştan anlatacağım. Ama biz uyuma tabirini peygamberler ve bilhassa Hazreti Fahri Alem için kullanmıyoruz. Mihman olmak tabirini kullanıyoruz. Şimdi onu tekrar hatırlatmayacağım. Nasıl olsa birkaç kere zikrettik. Nasrettin Hoca'nın hikayesi gibi bilenler bilmeyenlere anlatsın diyor ya. Fakat sizin gönderdiğiniz mesajlarda tekrar bu işin açılmasını, bunun anlatılmasını isteyenler olursa sizleri kıracak değiliz. Zamandan tasarruf etmek için uzun uzun anlatmıyoruz şimdilik. Ve iki cihan serveri Efendimiz ta alemi cemale intikal edinceye kadar hep bu döşekte yatıyorlar. Hatta iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mübarek beden-i paakleri, zaten tertemiz olan o mübarek cesedi paakleri bu serir, bu döşek üzerinde yıkanıp yine bu döşek üzerinde kefenleniyor. Hatta iki cihan serveri Efendimiz alemi cemali intikal ettikten sonra Medine-i Münevvere'deki bazı sahabe-i kiram haziratı cenazeleri olduklarında rica ederler, cenazelerini bununla taşırlarmış kabristana. Yine tarihi kayıtlarda sabittir ki Hazreti Ebubekir Efendimiz ve Hazreti Ömer Efendimizin cenazesi de yine bu döşek üzerinde taşınmıştır. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bu mübarek seririnin Emeviler devrinde Hazreti Ayşe validemizin mirası içinde satışa çıkarılması üzerine o ailenin azatlı kölelerinden olan Abdullah bin İshak adında bir adam 4000 dirheme satın aldığı rivayeti de yine tarihi kaynaklarda var. Fakat muhabbete bakın. Yani diyorlar ya efendim şunu yapmanın ne alemi var, hırkasını ziyaret etmenin ne alemi var, bunlar putperestliktir, müşrikliktir, bir sürü şeyler. İşte bunlar ne, demin bahsettiğimiz kısmı. Muhabbetsiz ibadet etmeye çalışan hamakat sahibi ahmak insanların halidir bu. Şimdi siz bu muhabbetten zevkiyap olan insana ve bunu yaşadığında Allah'a ve Resulüne muhabbeti artan insanlara nasıl müşrik dersiniz? Sahabe-i kiram haziratı bunu yapıyor. Hazreti Ebubekir Efendimizin naaşı oraya konuluyor. Hazreti Ömer Efendimizin naaşı oraya konuluyor. Teberrüken onun yattığı döşekte taşıyalım. Bu bir hatıraya saygıdır. Bu bir muhabbete saygıdır. Bu bir Allah Resulüne bağlılıktır. Bağlılığının bir nişanesidir. Niye bu bağlılığı illa ayrı göstererek şirke düşüyor insanlar? Sözümü lütfen dikkatle dinleyiniz. Tekrar zikrediyorum. Niye bu bağlılığı ayrı göstererek şirke düşüyor insanlar? Bu bağlılık şirk değil. Bunu ayrı göstermek şirk. Şirk zaten ayırmak demek. Başka bir şeyle iki tane taraf kılmak demek. Niye bir olan şeyi, tevhid edilen bir muhabbeti, şirklik yaftasını koyarak kendileri müşrik durumuna düşüyorlar? Evet. İbadetle muhabbeti ayırmak şirktir. Muhabbet bize kafidir, ibadet olmaz demek bir şirktir. Bunların hepsi çok büyük, ağır vebal günahtır. Allah katında vebaldir. Allah'a ve Resulüne gönül veren insanların hali de ortadadır. Tarihen de sabittir, dinen de ortadadır. Her şeyiyle apaçık, ayan beyandır. Allah inşallah doğruca idrak etmeyi nasip eylesin. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, tabi Hazreti Halid Ebu Eyyub el-Ensari Efendimizin evinde kaldığında, muhakkak gün aşırı, ya gün içerisinde ya akşamleyin, sahabi adeta böyle yarışırcasına ikram etmek için, kah sırayla veya kah böyle bir kişi tayin ederek yemek gönderirlermiş. Hatta bir keresinde Zeyd bin Sabit der ki, Ebu Eyyub'un evine indiği zaman Resulullah'ın yanına ilk önce girip ona tereyağı ve sütle yapılmış bir çanak tirit takdim eden bendim diyor. Yani ilk böyle yemek ikramını yapan da bendim. Sahabe-i kiram hazaratı onu bir şeref olarak kabul ediyor. Biz de bir şeref olarak kabul ediyoruz. Etmiyor muyuz? Ne kadar güzel. Bazıları küfretmekte, edepsizlik etmekte, Resulullah'a hürmetsizlik etmekte, evliyasına dil uzatmakta ilk olmakla övünür. Bazısı da ona muhabbeti ilk, en güzel yapmakla iftihar eder. Daha doğrusu iftihar şeklinde gözüken Allah'a hamd yapmakla meşguldürler. Hazreti Zeyd bin Sabit de diyor ki, Ebu Eyyub'un evine ilk indikleri zaman böyle tereyağıyla beraber yapılmış, sütle yapılmış tirit takdim eden bendim diyor. Ben götürdüm. Hatta dedim ki, ya Resulallah, bu çanağı annem gönderdi dedim. Resulullah Efendimiz de buyurdu ki, Allah onu bereketli kılsın. Kendisine yapılan ikrama da bereketi Resulullah'la cevap veren bir peygamber. Evet. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine gönderilen, takdim edilen bu yemekleri tek başına yemiyor veya yemeği. Az bir yemek bile gelse ashabtan hemen civarda bulunanları çağırıyor ve beraberce yiyorlar. Hatta o ilk yemeğin akabinde de Sa'd bin Ubade uşağının başında üzeri örtülü bir çanak tirit ve haşlanmış kemik söğüşü ile kapıya gelip içeri giriyor ve Malik bin Necar oğullarından sıra ile Resulullah'ın kapısına 3-4 yerden ayrıca yemekle taşınmaya başlıyor. Ama tabi ilk sırayı Zeyd bin Sabit kapıyor, tabiri caizse. Ruhaniyetleri incinmesin. İşte hep böyle iki cihan serveri Efendimiz'e yemek getiriliyor. Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari, Halid Ebu Eyyub el-Ensari Efendimiz. İşte kıymetli dinleyiciler, bazen Hazreti Eyyub diyorum, bazen Halid bin Zeyd diyorum. Siz anladınız. Eyüp Sultan diye maruf, İstanbul'da şu anda metfun olan o mübarek sahabe-i kiram hazretin esas ismi Halid bin Zeyd el-Ensari'dir. Ama bazen halkta, avamda şöhret bulduğu şekliyle, bazen isminden bir tanesini zikrederek, tam isminden, künyesinden veyahut bir tane lakabını, ismini zikrederek konuşuyoruz. Ama dinleyen anlatandan arif gerek, sizler anlıyorsunuz. Biz de diyor yemek yapıp gönderirdik. İki cihan serveri Efendimiz bir miktarını yer, sonra yukarı gönderirdi. Biz hanımla beraber bakardık diyor Hazreti Halid bin Zeyd. Neye bakarlarmış biliyor musunuz? Acaba yemeğin neresinden yedi? O tarafını bulup da orayı ısırmak için, bak burayı galiba ellemiş, bak şurayı galiba mübarek ısırmış. Böyle aramızda onu böyle ısırdığı yeri alardık, bölürdük, bir şeyler yapardık, bölüşürdük diyor. Yani hani şu tarafını bak yememiş, şu sağlam tarafından yiyelim derler ya. Hani bir şey ikram ettiğine, ya dur orasını ben ısırdım keseyim de sen ısırmadığın yerini yersin deriz ya. Onlar tam tersine. Böyle beklenmiş ki Resulullah Efendimiz'den gelsin. Sonra böyle hanımıyla beraber Hazreti Halid bin Zeyd Efendimiz, bak galiba burasını eliyle, galiba bak burasını ısırmışlar. Orayı bakarak böyle birbirimize pay ederdik onu diyor. Hadi gel bak şuradan da ısırmış, şuradan da yiyelim diye. Böyle bir muhabbet. Zihninizde canlansın. Şöyle o muhabbetin, hani hep böyle bilgi malumat değil canım, şuraya geldi buraya gitti ondan sonra bunu yaptı, tekrar şöyle savaştı, tekrar mektubu yazdı. Bu tarihi malumat. Muhabbet kısmını ıskalamamak lazım, geçmemek lazım. Hatta işte bu vesileyle biz Resulullah Efendimizin neleri yediğini, nasıl bir yemek adabı olduğunu da yine bu hadis-i şeriflerden anlıyoruz. Mesela bir gece soğanlı veya sarımsaklı bir yemek gönderiyorlar Peygamber Efendimiz'e. Resulullah Efendimiz, ben bunu yiyemem diyor. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen akşam yemeğini geri çevirdin fakat onda elinin izini göremedim diyor Hazreti Halid bin Zeyd. Yani hiç ellenmemiş. Çünkü hep elinin izini arıyorlar. Şurayı almıştır, şuraya dokunmuştur. Değmesi bile, hatta bazen böyle büyüklere ikram yapılırken, eskiden öyleymiş, yemesi şarttı, yiyemeyecek durumda da olsa gelen ikrama şöyle bir elini değermiş. O elinin değmesi cemaatin başındaki seyyidin, efendim bir mümin cemaatin başındaki imamın öyle bereketi ondan taksim ettiği için Hazreti Allah, şu olsun bu olsun. Fakat bir şekilde o anda o meclis için varisi peygamber olduğundan, mürşitliğinden, imamlığından neyse olduğu için şöyle bir taama dokunurlarmış hiç olmazsa. Eli değsin, onun bereketi gitsin diye. Veya tabii bunu o şekilde iddia edemez onu yapan kişiler ama ikramı reddetmemek oluyor. Nimete hiç olmazsa değmek, ikramı da reddetmemek manasına geldiği için yiyemeyecek durumda olsalar bile şöyle bir nimete, kendilerine ikram edilen yemeğe, taama dokunurlar imiş. İşte bunun üzerine diyorlar ki ya Resulallah, hiç baktık senin elinin değdiği şeyleri bulamadık. Evet, Resulullah Efendimiz de buyuruyor ki ben sizin görüşemediklerinizle görüşen meleklerle sırdaş bir halde, onlarla devamlı temas halinde olan bir kimseyim. İnsanı rahatsız eden şeyden melekler de rahatsız olur. Arkadaşım Cebrail'i ve Melaike-i Kiram Hazretini rahatsız etmekten korkarım buyuruyor. Şimdi son bölümde tabii böyle bununla bitirmek istemiyorum ama şunu hemen hatırlatmak isteriz. Soğan, sarımsak yemeyin, işte melek şu olur bu olur gibi şeyin, aman biz efendim peygamber değiliz şeklinde hemen bunu söyleyen insanlar oluyor. Fakat dikkat edin, ondan evvel iki cihan serveri efendimizin zikrettiği bir cümle var. İnsanı rahatsız eden şeyden melekler de rahatsız olur. Mesela ter kokusu. Bir şey yemişsinizdir de ağzında kokusu vardır. Mesela bazen sigara içersiniz. O sigara içmeyi zaten tavsiye etmiyoruz. Ayrı da hani tiryakilik var. İçen kardeşlerimiz şimdi gücenmesin bize. Fakat içtin, ağzında pis bir koku bırakabilir. Ağzı insanın kokabilir. Böyle bir durumda kişi ne yapması lazım? İnsanların da meleklerin de rahatsız olabileceğini düşünerek nezaketi peygamberiyeye ve sünnet-i seniyeye ve insanlığa yakışır şekilde temizliğine dikkat etmesi lazım. Yani mesele sadece soğan ve sarımsaktan ibaret değildir. Anlatabiliyor muyuz? Evet efendim. Şimdi böyle tatlı bir, sizin böyle muhayyelenizde bir şey bıraksın, bir iz bıraksın diye bugünkü konuşma, muhabbet bağı tarihi malumatta girildi ama sebebi Medine-i Münevvere'deki evin esas 700 sene evvelki tarihçesiydi. Resulullah Efendimizin seçilmesiyle kalmıyor. Resulullah Efendimizin muvakkaten kalacağı yer bile Allah peygamberlerinin alimlerine, evvelki kavimlerin peygamberlerine duyuruluyor. İşte biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Şimdi nasıl dersiniz ki siz? Biz tesadüfen onun ümmeti olduk. Ve ona biz tesadüfen salatü selam etmekte ve gönüllerimizde Allah Resulü'nü geçici olarak da olsa tesadüfen misafir etmekteyiz. Böyle bir sözün dinen, imanen ve Resulullah'a ve Allah'a muhabbeten asla ve asla yeri yoktur. Böyle bir sözden de, böyle söyleyenlerden de, böyle düşünmekten de Allah'a sığınırız. Tesadüfen olmayan ümmeti Muhammed oluşumuzu kamilen yaşayarak da ona kavuşmak sevdasıyla ve muhabbetiyle sizleri selamlarız. Allah'a emanet olunuz.